şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs'ta Moskova'ya gitmiyor, resmi olarak da kesinleşti. Bu 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları için davet edilmişti, gidilmeyeceği açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gelecek hafta Türkiye'ye yapacağı ziyaretin yoğun seçim gündemi nedeniyle ertelendiği öne sürüldü. Ancak bu henüz çok da kesinleşmiş değil. 16 Mayıs'ta Antalya'da Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu 5. toplantısının yapılması planlanıyordu. İzvestiya gazetesine konuşan üst düzey bir Rus yetkili toplantının Ankara'nın talebi üzerine seçimden sonra ertelendiğini belirtti. Sovyet ordusunun 2. Dünya Savaşı'nda Nazi güçlerinin yenilgiye uğratmasının 70. yıl dönümü 9 Mayıs'ta kutlanacak demiştik. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov'un açıklamasına göre 27 ülke lideri töreni izlemek için Kızıl Meydan'da olacak. Birleşmiş Milletler ve UNESCO Genel Sekreterleri de töreni izleyecekler arasında. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Çek Cumhuriyeti Devlet Başkanı Miloš Zeman 9 Mayıs'ta Moskova'da bulunacaklar ancak Kızıl Meydan törenlerine katılmayacaklar. Almanya Başbakanı Angela Merkel de 10 Mayıs'ta Moskova'da olacak ve Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Işık Üniversitesi öğretim üyelerinden Sinan Birdal ile 9 Mayıs'ı konuşacağız. İkinci Dünya Savaşı'nın bitimi ve Sovyetlerin Nazilere karşı kazandığı zaferi, bunun anlamını, önemini ve dünyayı nasıl şekillendirdiğini ele alacağız. Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan temas grubu da Belarus'ta bir araya gelmişti, Minsk'te. Ukrayna'nın doğusundaki gerginliğin giderilmesi için düzenlenen toplantıda temas grubu bünyesinde çalışacak alt komitelerin faaliyete başlama meselesi görüşüldü. Bu toplantı barış umutlarını da artırmış durumda. Rusya ve Çin'in önümüzdeki haftalarda Akdeniz'deki ortak askeri tatbikatına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Hazırlıklar da devam ediyor. 12. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda Rusya da adeta çıkarma yaptı. Rus-Türk ilişkilerinin öne çıkan başlıklarından biri de buydu. Konuşulacak ve tartışılacak başlıklardan biri. Türkiye enerjide Avrupa Birliği ve Rusya hesabının bir tarafı değil. Bu, Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın Rus gazını Türkiye'ye, oradan Avrupa'ya taşıyacak olan Türk Akımı projesine ilişkin söyledikleri söz. Britanya'da seçim var. 40 yıldır ilk defa bu denli baş başa gidiyor. Seçimler ne olacağı yarın ortaya çıkmış olacak. Cameron, Miliband ve Clegg baş başa yarışıyorlar. Clegg bir daha seçilemeyebilir. 4 Türk aday olduğunu da belirtelim. Suriye Devlet Başkanı Esad, savaşta inişler çıkışlar olur. Bazı muharebeleri kazanır, bazılarını kaybedersiniz dedi. Esad'ın bu açıklamaları da tartışılmaya devam ediyor. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, Beyaz Saray'da bağımsız Kürdistan geliyor dedi. Görüşmenin iyi geçtiğini de söyledi. Şu anda değil ama uzak olmayan bir zamanda bağımsız Kürdistan'ın kurulacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri IŞİD liderlerinin başlarına ödül koymuş durumda. Yine Amerikan kaynakları 7 IŞİD'linin saldırmak için Amerika'da emir beklediğini belirtiyor. ABD ile Küba arasındaki feribot seferleri Eylül'de başlayacak. Günün haberlerinden seçtiğimiz bazı başlıklardı. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Sinan Birdal'la 2. Dünya Savaşı'nı ve Sovyetlerin bu savaştaki rolünü konuşacağız. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde zaman içinde biraz geriye gideceğiz. Günlük takvim içerisinde de biraz ileriye gideceğiz. 9 Mayıs Rusya'da 2. Dünya Savaşı'nın zafer günü olarak kutlanıyor. Sovyetler döneminde de böyle idi. Moskova'da törenler düzenlenecek. Avrupalılar, Amerikalılar, dünyanın değişik yerlerinden, ülkelerden davetler var ve bunun etrafında tartışmalar var. Biz 2. Dünya Savaşı'nın dünyanın şu andaki haritalarının, güç dengelerinin anlaşılması için dönüp bakılması çok önemli olan bu büyük tarihsel hadiseye uzanacağız. Bunun etkilerini, özelliklerini konuşacağız. Programda bültenlerde aktardık. İşin günlük siyasetle ilgili magazinel yönleri var. Sovyetlerin o kadar da önemli olmadığı bu savaşta iddiaları örneğin ortaya atılıyor. İşte Amerikalıların sadece savaşı kazanmada etkili olduğu belirtiliyor filan. Bunlar biraz şu anda Ukrayna üzerinde çekişen Rusya ile Batı ülkeleri arasındaki kavganın güncel, biraz da magazinel, siyasal yansımaları. Konuğumuz Evrensel Gazetesi yazarı, Işık Üniversitesi öğretim üyelerinden Sinan Birdal dostumuz. Hoş geldin sevgili Sinan.
Hoş bulduk Ali.
Evet, 2. Dünya Savaşı, dünya savaşları, dünyanın haritasının son şekillendiği, kabaca şu andaki haritaları anlamak için geri dönüp bakmak durumda olduğumuz, örneğin Orta Doğu'da özellikle Avrupa içinde önemli ölçüde geçerli bu ve sonrasında yine bugünü anlamak için sürekli atıfta referansta bulunan Soğuk Savaş denilen dönemi anlamak için de bakacağımız yerler sanıyorum hem geçen yüzyılın hem şu anda içinde olduğumuz yüzyılın büyük siyasal uluslararası ilişkilerini anlamak için son derece önemli hadiselerden biriydi. Bu güncel meselelere de bir geliriz. Rusya, Sovyetler ne kadar önemliydi değildi ama kabaca 2. Dünya Savaşı, dünya dediğimiz bu gezegenin tarihinde nasıl bir önemi ve yeri vardı? Devletler arası, uluslararası ilişkilerde ve hukukta nasıl etkiler üretti?
Tabii şimdi senin de değindiğin gibi 2. Dünya Savaşı şu anda içinde yaşadığımız güncel uluslararası ilişkilerin temelini atmış olan bir olay. Sonuç itibariyle bugün Birleşmiş Milletler'den tutun da işte Dünya Bankası, işte IMF, hani bütün o bildiğimiz uluslararası mimari sonuçta bu savaştan sonra ortaya çıkan diplomatik düzenlemelerle oluşturuldu.
Avrupa Birliği bile 2. Dünya Savaşı sonrası barış sürecinin bir projesi olarak değil mi Almanya ve Fransa arasında?
Evet, tabii ki çok önemli. Şimdi öncelikle bir şeyden başlayalım istersen. Hani 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetlerin çok da büyük bir rolü olmadığı, bu büyük bir hata diyelim, ifade edelim. Şimdi burada şunu hatırlamak lazım. Daha önce benzer bir askeri harekatta bulunan Rusya'ya doğru Napolyon, ondan önce de İsveç Kralı 12. Karl var. Her ikisinin de yaptığı en temel hata, yani askeri açıdan, askeri strateji açısından söyleyelim. Şeyde, Napolyon'da 12. Karl'da Rusya, Hitler'de de Sovyetler Birliği'nin içine doğru giderek yayılması ve şunu, bütün bu stratejiler, askeri stratejilerin hepsi bir blitzkrieg'le, yani ani bir saldırıyla tek vuruşta düşmanı, hasımlarını, yani Rusları veya Sovyetler Birliği'ni ortadan kaldırmayı ve barış masasına ikna edip teslim almayı amaçlıyor. Hatta bunlardan hani Napolyon Moskova'ya işgal etmeye kadar ilerledi ama problem şu ki barış masasında oturacak bir taraf bulamadı. Hatta Moskova'nın çoğu boşaltılmıştı ve dolayısıyla taslı tarağı toplayıp geri dönmek zorunda kaldı ki geri dönerken de ordusunun büyük bir kısmını yitirdi. Aynı şey baktığınız zaman Hitler'in Sovyetler Birliği'ne karşı askeri harekatına benzer bir askeri stratejik hata yaptığını ve sonuçlarının da aynı olduğunu görürüz. Burada açıkça yani hem Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki kayıpları, bildiğiniz gibi en çok kaybı yaşayan ülke Sovyetler Birliği, hem de tarih itibariyle baktığımızda aslında Almanya'nın düşüşünün başladığı 1943 yılı kabul edilir. Yani 43'ten sonra artık Almanya'nın kaybetmekte olduğu bellidir. Ve dolayısıyla burada Sovyetler Birliği'nin özellikle oynadığı rol, Alman ordusunun Sovyet cephesinde belirli bir yere kadar ilerleyip ondan sonra ilerleyememesi, durdurulması, şu anda işte Rojava'da boşuna bu Stalingrad benzetmesi yapılmıyor. Çünkü bir yerde durduruluyor ve ondan sonra da ne kadar şey aktarsa da cepheye, işte cephane, silah, insan gücü aktarsa da yetmiyor bu ve bütün askeri gücünü orada tüketmeye başlıyor. Oradan çekilmesi de çok önemlidir. Nitekim Sovyetler Birliği, Sovyetler cephesinden, Doğu cephesinden çekilişi çok sancılı olmuştur ve aslında 3. Reich'ın bütün askeri gücünü tüketmiştir. Dolayısıyla bu anlamda Sovyetler cephesi olmadan, ki zaten müttefiklerin de yani Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, yani Birleşik Krallık ve Fransa'daki sürgündeki direnişin de hesabı bunun üzerine kuruluydu. Yani Sovyetler bunları iyice şey edecek, Almanya'yı iyice zayıflatacak ve ondan sonra Batı'dan bir çıkartma yapılacak. Hatta şeylere baktığımız zaman savaş sırasınca müttefikler arasındaki görüşmelere baktığınız zaman sürekli Sovyetler Birliği'nin davet ettiğini görürsünüz. Amerika Birleşik Devletleri'ni, Birleşik Krallığı bir çıkartma için ikna etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Dolayısıyla yani bu konuda hakikaten Sovyetler Birliği'nin tarihsel misyonunu, rolünü hatırlamakta ve hakkını yememekte fayda var.
Güncel siyasal sebeplerle ortadan kalkacak kadar yüzeysel bir iş değil yani özetle.
Değil, hayır. Zaten bu böyle bir görüşe açıkçası ben diplomasi tarihi dersi de veriyorum. Hiçbir diplomasi tarihinde tarihçisi de böyle bir iddiayı ciddiye almaz açıkçası. Başka şekillerde eleştirilebilir Sovyet politikası, işte Ribbentrop-Molotov paktı gibi. Ama orada da örneğin Oral Sanders, Türkiye'de siyasi tarihin böyle çok kıdemli hocalarından biridir. Onun kitabında da, onun anlatımında da yani bu paktın gerçekleştirilmesindeki önemli bir motivasyon Sovyetler Birliği açısından İngiltere ve Fransa'nın Almanya'yı Sovyetlere karşı bir harekata geçeceği umudu olduğunu söyleyebiliriz. Yani defansif amaçlı yapılmış bir şey. Tabii Polonyalılar açısından çok daha farklı sonuçları oldu. Kötü sonuçları oldu ama yani bu açıdan eleştirilebilir. Hani önemli bir şey, eleştirilerden bir tanesi budur, tartışma noktası budur ama bu sonuç itibariyle Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı gördüğü rolü, oynadığı rolü ortadan kaldırmıyor. Şimdi bu güncel tartışmalara isterseniz gelelim çünkü ilginç bir mesele var burada. Mesele de şu, şimdi Avrupa'da güç dengeleri değişmekte. Almanya özellikle birleşmeden bu yana Avrupa içinde çok güçlü bir hale geldi ve şu anda aslında Avrupa Birliği'nin siyasi temsilcisi olarak davranmaya başladığını görüyoruz. Bunu Minsk buluşmasında açıkça gördük. Yani Merkel'in Putin'le buluşmasında açıkça gördük. Burada şöyle bir dinamik var göz önünde bulundurmamız gereken. Şimdi Angela Merkel ve Avrupa Birliği Avrupa topraklarında ABD ve Rusya gibi iki nükleer gücün bir vekalet savaşına girmesini kendisine en büyük tehdit olarak görüyor. Yani Ukrayna'da ABD destekli gruplarla Rusya destekli grupların bir savaşa girmesi durumunda bu çatışmanın bir vadede iki nükleer gücün çatışmasına dönebileceği korkusunu taşıyor ve bunun önünü almaya çalışıyor. O yüzden Merkel Obama'yı Ukrayna'daki Ukrayna ordusunu silahlandırma noktasında frenlemeye çalıştı ve dedi ki biz bunu diplomatik bir şekilde çözelim, Putin'le konuşalım. Şimdi Putin'e baktığımızda affedersiniz, Putin'e baktığımızda Putin hakikaten şeyde işte Kırım'ın ilhakını düşünelim, Donbas bölgesinde ki desteğini düşünelim, işte bir taraftan İran'a S-300 füzeleri satması düşünelim, işte Suriye'de Esad rejimine verdiği desteği düşünelim, bir de içeride bir tabii muhalefete yönelik ciddi bir baskı var, bir de bunu düşünelim. Şimdi Putin'in stratejisine baktığımızda hakikaten en azından ABD liderliğine karşı bir manevra alanı yaratmaya çalıştığını görüyoruz. Ancak şunu da burada belirtmek gerekiyor. Putin'in bu hamleleri esas olarak 2011-2012 yıllarında kendi yönetimine, iktidarına yönelik ortaya çıkmış olan muhalefeti bertaraf edip kendi imajını Rusya içinde düzeltmeye yönelik girişimler bir taraftan. Bir taraftan da Rusya'nın bölgesel nüfuz alanlarını korumakla alakalı. Dolayısıyla bunu şu açıdan söyleyeyim, yani Rusya'nın böyle bir dünya gücü olma, dünyanın her tarafında işte efendim Afrika'da, Latin Amerika'da, Doğu Asya'da belirleyici güç olma gibi bir stratejik hedefi yok. yapmaya çalıştığı şey, hani Rusya'nın 1989'da sahip olduğu, Sovyetlerin sahip olduğu bir nüfuz alanını korumaya çalışmak. Ama burada Doğu Avrupa zaten elinden çıkmış. Yani Doğu Avrupa'dan zaten elini eteğini çekmiş. Yani Baltık ülkeleri bu konuda çok heyecanlı. Bunu bir tehdit olarak görüyorlar. Polonya, tabii bunların tarihsel sebepleri de var ama bunun ötesinde Rusya'ya baktığımız zaman ciddi bir böyle dünya gücü olma stratejisi izlemediğini, aslında Ukrayna'daki izlediği stratejinin de bir savunma stratejisi olduğunu söyleyebiliriz. Belki şu açıdan eleştirilebilir, yani en iyi savunma saldırıdır gibi biraz daha agresif bir savunma stratejisi izliyor. Ama burada da hemen şunu hatırlayalım, bu eleştirilere hak vermekle beraber şunu hatırlamakta da fayda var. Rusya'nın bu stratejiyi izlemesinin nedeni de aslında ABD'nin 20 seneden beri izlediği strateji. O da nedir? Güvenlik kalkanı projesi. Yani iki nükleer güç, elinde en fazla nükleer silah stoğu bulunan güç, bir nükleer denge, dehşet dengesi dediğimiz bir denge üzerine kurulu götürüyorlardı nükleer rejimi dünyada. Eğer siz, ben şimdi bir kalkan kuruyorum ve kendimi füzelere karşı şey hale getiriyorum, herhangi bir saldırıya karşı kalkan oluşturuyorum dediğinizde, haliyle Rusya bunu bir tehdit olarak algıladı. Bunu defaatle de ifade etti. Putin'den önce Yeltsin, Yeltsin'den önce Gorbaçov. Yani baktığınız zaman aslında hani hem Sovyetler Birliği olsun hem Rusya olsun böyle bir savunma kalkanı projesini bir kendisine yönelik bir tehdit olarak algılayacağını ifade etmişti. Bunun nedeni de, çok kısa açıklamaya çalışayım, bu dehşet dengesi dediğimiz mekanizma iki nükleer gücün de ikinci vuruş kapasitesine sahip olmasıyla mümkün. Yani Amerika Sovyetleri vurmayacak çünkü bilecek ki Sovyetleri bombalasa bile elinde Sovyetlerin bir tane bile nükleer füze kalmış olsa ve onunla Amerika'yı vursa, bu bile Amerika için katlanılmaz bir maliyet demek. Yani ikinci vuruş kapasitesi bu demek. Amerika'nın önerdiği bu kalkan projesi bu ikinci vuruş kapasitesini ortadan kaldırdığı için Amerika'daki nükleer silahları kullanılabilir hale getiriyor. Bu açıdan da görüyoruz, Rusya özellikle böyle bir tehdit algıladığı için nedir? Bu Amerikan liderliğine karşı kendi bir manevra alanı yaratmaya çalışıyor açıkçası. Amerika'nın da bölgesel politikaları buna izin veriyor. Yani işte Irak işgali olsun, Suriye'de izlediği politikalar olsun. Dolayısıyla yani bu konuda hakkaniyet, daha doğrusu tarafsız bakmaya ihtiyacımız var. Daha nesnel bakmaya, değerlendirmeye ihtiyacımız var.
Değerli dinleyiciler, konuğumuz Işık Üniversitesi öğretim üyesi, Evrensel Gazetesi yazarı Sinan Birdal idi. İkinci Dünya Savaşı'nın önemini ve günümüze kadar gelen etkisini konuşmaya çalıştık. Aynı zamanda son dönemde hem Avrupa hem Türkiye medyasında İkinci Dünya Savaşı içerisinde Sovyetlerin rolünün o kadar da önemli olmayabileceğine dair tezleri konuştuk. Kısaca tarihçiler, diplomasi tarihçileri ve akademisyenlerin çok önemli bir kısmının olduğu gibi Sinan Birdal da bize bunun ciddiye alınmayacak bir tez olduğunu belirtti. Ukrayna'ya kadar uzandık. Çok teşekkür ediyorum Sinan Birdal katılımınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.